Fahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının, enbiya-i izan, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurlarında bulunduğumuz sultanlar sultanı, gönüller sultanı, aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmeti Muhammed'in sıhhat, afiyet, selametine, huzuruna, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun değerli kardeşlerimiz. Geçen haftaki sohbetimizde merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin Ahiret Hazırlığı isimli bir sohbetini okumuştuk burada. Kendilerinin 16 Temmuz 1999 yılında Hakk'a yürümesi, irtihal ya dar-ı beka ilerlemesi vesilesiyle bu iki haftayı daha çok onun sohbetlerinden belirli bölümler okuyalım, teberrüken bir vefa olsun diye arz etmiştim geçen hafta. Bu haftaki inşallah sohbetimizde de yine Hazret'in adeta belki kendi hayatının bir noktada özeti diyebileceğimiz, kendi hayatının böyle ana kelimesi diyebileceğimiz İhlas ve Hüsnü Niyet konusunu onun dilinden, onun kaleminden bugün okumaya çalışacağız inşallah. İhlas neydi, Hüsnü Niyet neydi? İhlas adeta kalbin sadece ve sadece Cenab-ı Hak ve onun rızasıyla dolu olması, onun dışındaki her şeyden soyutlanabilmesi, başka hiçbir şeyin dışarıdan ve içeriden kalbe nüfuz etmemesi manasına gelen ince bir sır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhlasıyım diyor. Yani ihlasla bir de Hakk'ın tevfiki var. Allah'ın ihlasa erdirdikleri kullar bak. Yani insan tek başına ihlası bulamıyor. Hakk'ın tevfiki lazım. Allah'ın ihlasa erdirdiklerinden olmak gerekiyor. Onun için de iltica etmek gerekiyor Cenab-ı Hak. Hüsnü niyet de insanın her an, her işte niyetini şöyle bir gözden geçirmesi. Neyi, niçin yapıyorum? Hani daha önceki sohbetlerimizde de bir geçmişti bu Ebu Talip Mekki Hazretleri'nin bir sohbetinde çok güzel bir konuydu bu. İnsan hayatının bütün alanlarında, bütün işlerinde bu üç kelimeyle tartmalı bütün fiillerini. Niçin yapıyor, nasıl yapıyor ve kimin için yapıyor? Niçinin karşılığı niyettir. Nasılın karşılığı ilimdir. Kim içinin karşılığı da ihlastır. Yani demek ki hayatımızın bütün fiillerinde, yememizde, içmemizde, günlük yürüyüşümüzde, günlük işlerimizde ne varsa hayatın bütün alanlarında önce niyetimizi bir gözden geçirmek, gözden geçirdiğimiz niyete göre neyi nasıl yapacağımızı bilmek. Evet, niyetim güzel ama o niyeti nasıl yapmam gerekiyor yani? O da ilmi gerektiriyor. Bir de bu yaptığım işi Hakk'ın rızasına uygun olarak yani ihsan kalitesinde nasıl yapabilirim? Onun için de buna hüsnü niyet diyoruz. Yani niyeti güzelleştirmek değil mi? İhlas işin özü ve tabii hüsnü niyet de, niyetin güzelliği de onunla beraber bir husus. Dolayısıyla bu iki konu birbirine ve ile bağlanan ihlas ve hüsnü niyet hayatımızın merkezinde olması gereken iki özellik. Gerçekten şimdi böyle tam bu konuyu anlatırken birden işime doğdu ki hani Musa Efendi Hazretleri'ni rahmetullahi aleyh böyle ölümünün 27. yılında hocam bir iki kelimeyle anlat deseniz Herhalde anlatacağımız kelimelerden birisi de ihlası ve hüsnü niyetidir. Allah kendilerini rahmet eylesin. Muhterem hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimeler bizi daha çok o noktaya dikkatimizi çekiyor. Teberrüken de zaten her sohbetimiz Kur'an-ı Kerim'den bir ilahi mesajı biraz daha açabilmek, anlayabilmek için yapılıyor. Ve gerçekten de gerek Mahmud Sami Efendi'nin, gerek merhum Musa Efendi'nin, gerekse bugün onların hayırlı halefi olan Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin, muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi'nin belki sohbetlerinin usulü Allah'ın kelamından bir bölümü okumak önce, sonra da o bölümle uygun olarak, yani o bölümün adeta tefsiri mahiyetinde hadislerden, sahabe kavillerinden sözleri bizlerle buluşturmak, bugünkü gönlümüze ekebilmek ve kısaca bizi vahye kulak veren, sünnet-i nebeviyeyi anlamaya çalışıp yaşamaya çalışan, selef-i salihinin izinden güzel giden insanlar olarak yetiştirmeye çalışmak. İşin özü bu kıymetli kardeşlerim. Bugün değerli hocamız Mü'min suresinin 62 ve 66. ayetlerini okudular. Teberrüken onların bizim anlayacağımız Türkçe diliyle mealiyle başlamış olalım. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yok. Durum bu iken nasıl oluyor da bir takım insanlar haktan döndürülüyor veya durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu, ondan başka hiçbir ilah olmadığını bildiğiniz halde haktan nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip şekillerinizi güzel kılan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran yüce bir Rab'dir. Öyle değil mi? Onun mülkünde yaşıyoruz. O bize şekil verdi, güzel yaptı her şeyi bize. Onun bize yarattığı temiz rızıkları yiyoruz. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne kadar yücedir. Öyleyse o diridir. Evet. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Evet. فَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Öyleyse dini sadece ona tahsis ederek, evet, onun size gönderdiği dinden başka hiçbir şey tanımayarak, tamamen kalbinizi Allah'a vererek ona dua edin. Zira bütün hamd ve sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Sonra da de ki ey Habibim, evet, de ki ey Habibim, ben sizin Allah'tan başka dua ettiklerinizde değil de sadece ve sadece Allah'a dua etmekle emrolundum. Sizin dua ettiklerinize dua etmekten de kesin olarak men edildim. Kul inni nuhitu en a'budellezî ted'ûne min dûnillâh. Lemmâ câeni el beyinât min Rabbi. Rabbim bana çok açık açık deliller gönderdi de kendisinden başka sizin dua ettiklerinize benim dua etmemi yasakladı Rabbim. Ben edemem, siz dersiniz. Evet. Ve ümirtu en üslimeli Rabbil alemin. Ve bana emrolunan alemlerin Rabbine teslim olmaktan ibarettir. Ben sadece alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Evet, Cenab-ı Hak peygamberlerine alemlerin Rabbine teslim olun diyor. Bunun bir başka ifadesi yine Kur'an-ı Kerim'de اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi İbrahim'e teslim ol dedi. O da dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim olmuşumdur. Evet. Ben alemlerin Rabbine teslim olmuşumdur. Bütün meselemiz bu. Önümüzdeki engeller de hep bizi alemlerin Rabbine teslim olmaktan engelleyen hususlar. Bir kısmı içimizde, bir kısmı dışımızda. İçimizde ayrı engeller var, nefis engeli. Dışımızda başka engeller var. Rabbimiz de bizim aramıza girmeye çalışan ve bizi o teslimiyetten engellemeye çalışan engeller. Rabbimiz o engelleri aşıp gerçekten alemleri Rabbine tam manasıyla teslim olanlardan eylesin hepimizi değerli kardeşlerim. Böyle bir girişten sonra gelelim merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın bu pek önemli bir konu olan hepimizin de ulaşmaya çalıştığımız gerçekten ihlasa ve hüsnü niyete. Tabii arz ettiğim gibi her sohbet bir ayet-i kerimeyle başlıyor. Buyuruyorlar ki Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor Beyyine suresinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Bütün insanlar dinde ihlaslı ibadetten başkasıyla emir olunmadı. Sadece ibadetle değil, ibadet ihlası olacak. Vücudun zayıflasın diye oruç tutmak değil, beden eğitimi yapayım diye namaz kılmak değil, birisi görsün diye namaz kılmak değil. O emretti ve sadece emrettiği için, o böyle murad ettiği için hatta emrini de, ilahi emirleri de onun rızasına matuf bir tercihi, onun muradı olarak görmek lazım. Rabbim böyle murad etmiş. Yani hani bazen emirde bir icbar vardır. Ama insan emri bir murad-ı ilahi olarak okuyabilirse sevgili kardeşlerim, o zaman bu emirler karşısındaki tavrı da değişir. Emredilmeseydi de muradım, Cenab-ı Hak bunu böyle murad ettiğini beyan etseydi, ben bundan razıyım deseydi, emir olmasaydı da ben bunu yapardım diyebilmek gerçekten bir mümin tavrıdır. Yani alemlerin Rabbine teslim olan insan tavrıdır bu. Alemlerin Rabbine teslim olan insanın tavrı her hadisede Hakk'ın muradını okuyabilmektir. Evet, emrine semina ve ata'na, emrettiğini duyduk, işittik ve itaat ettik. Ama muradına, o da aynı şekilde, onun muradı benim muradımdır. Hatta bir zata soruyorlar da neyi murad edersin diye, benim muradım onun muradıdır diyor. O neyi murad ediyorsa, o neyi irade ediyorsa ben sadece onu murad ederim yani. Benim kendi özel bir muradım olmaz. Onun muradı varken ben başka şey murad etmem. Onun için de ayet-i kerimede buyrulan لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصَنَ لَهُ الد۪ينَ Dini sadece ihlaslı ibadet olarak anlamak, dinde ihlaslı ibadetten başkasıyla da emrolunmadı. Evet, emrolunmadı. Onun muradı bizim dinde ihlaslı kulluklar yapmamızdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i kutsi'de Rabbinden rivayetle buyuruyor ki Allah Teala buyuruyor ki İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kulun kalbine yerleştiririm. Onun için hani şeytan ben diyor onlara önlerinden, arkalarından, sağdan, soldan, hepsinden yaklaşacağım dediğinde ancak onun bu yaklaşmalarından, saldırılarından illa ibadekel muhlasin. Evet, ben onlara azdırırım ancak senin kendilerini ihlasa erdirdiğin bak. Allah'ın kendisinden bir sır verdiği, ihlas sırrı verdiği, kendisine yaklaştırdığı, kulunu başka bütün muratlardan kapatıp da kendine cezbettiği kulları var Cenab-ı Hakk'ın. Ama buna da yine kulun önce bir cüz'i iradesi gerekiyor. Kul talep edecek bunu. Cenab-ı Hak'tan ihlas talep edecek kul. Ya Rabbi beni muhlasından kıl diye kul talep edecek. Sonunda Cenab-ı Hak duasını da kabul edecek. Kulun gayreti Hakk'ın tevfikiyle buluşunca da kul ihlasa erdirilenlerden olacak. Kulun gayreti Hakk'ın tevfikiyle buluşunca da kul ihlasa erdirilenlerden olacak inşallah Teala. Kulluk vazifelerimizi dolayısıyla Hak Celle ve Ala Hazretlerinin rızası için yapmalıyız. Başka maksatlarla yapılan işlerde bir hayır yoktur. İbadet, Allah Teala için yapılırsa değeri büyük olur. Başkalarının senasına veyahut ihsana nail olmak gayesiyle yapılırsa, bilakis Hak Celle ve Ala Hazretlerinin de gadabına sebep olur ki, zahiren kusursuz gibi görünen bu ameller sahibinin cehenneme girmesine bile sebep olur. Evet, yani amel yapar kul ama bu amel eğer başka bir niyetle yapılıyorsa, çünkü bütün ibadetlerde niyet esastır. Bütün ibadetlerde. İbadetin ilk adımı niyettir. Namazında, zekatında, infakında, haccında, başka türlü her türlü iyiliğin de ilk adımı doğru bir niyettir. Onun için zaten niyet ederken ne diyoruz mesela? Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, değil mi? Öğle namazını kılmaya, ikindiyi kılmaya, akşamı kılmaya bakın. Hep niyetimizde Allah'ın rızasını arıyoruz. Allah'ın rızasına talip oluyoruz. Onun için de hakikaten belki de bu manevi eğitim dediğimiz, seyri sülük dediğimiz, tasavvuf dediğimiz eğitim, terbiye mekteplerinin birinci programı tasfihli niyet diyorlar. Niyeti düzgün hale getirmek. Biraz önce ifade ettiğim gibi neyi, niçin yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Ya nasıl yaptığımız önemli, niçin yaptığımız da önemli ve kim için de yaptığımız önemli. Evet, bu üç kelime hayatımızın bütün alanlarında bütün amellerimizi tartacağımız Ebu Talib Mekki Hazretleri'nin tespitiyle önemli bir terazi. Namaz kılıyorum, niçin kılıyorum? Nasıl kılıyorum? O da önemli. Kim için kılıyorum? Sadaka veriyorum, niçin veriyorum? Yani minnet altında kalsın diye mi bana? Birileri reklamı yapsın diye mi? Değil mi? Nasıl vereceğim? Geçen hafta derste okumuştuk onu. Nasıl vereceğiz? Cenab-ı Hak infak etmenin ecrini bildiriyor ama onun nasıl verileceğini de bildiriyor. Sonra da niçin verdiğimizi beyan etmek için de sadakaları Allah alır diyor. Yani fakirin eline ulaşmadan Cenab-ı Hak'ın huzuruna çıkar diyor. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, yüce din, bu ilahi din, Allah Teala'nın bizim için seçip razı olduğu اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben sizin için sadece İslam'a razı oldum dediği yüce din, ruhumuzla ve bedenimizle beraber yaşar. İçinde ruh yoksa, evet sadece bedenin yapması yetmiyor. Ama ruh da bir bedenin içinde gizli olduğu için beden şekildir, ruh da onun manasıdır. Dolayısıyla ona belki klasikte ne deniyor? İslam hem zahiriyle hem batınıyla ancak mükemmel olarak yaşanabilir. Zahiri bize bildirilen şekillerdir. Batını dediğimizse, içi ise o taşınan niyetlerdir, o beklenen gayelerdir. Bu bakımdan hem dışımızı o zahiri bilgilerle tezyin ederken içimizdeki niyetleri daima gözden geçirmek ve her an, hani zaman zaman ifade ediyorum, böyle elimizi kalbimizin üstüne koyup şöyle, acaba içeride ne var? Kalbin atışları ne tarafa, nasıl gidiyor, neyi istiyor diye kalbi böyle avucumuzun içinde değerlendirmek gerekiyor. Onun için insanın İslam'la ilişkisi kalple başlıyor zaten. Kalple başlıyor. Eğer kalpte bozukluk varsa amellerin zahiri düzgünlüğü insanı kurtarmıyor. Çünkü temelindeki maya bozuk oluyor o zaman. Onun için Cenab-ı Hak hani eskiden hocalarımızın çok güzel bir şeyi vardı böyle sohbetlerin sonunda. Cenab-ı Hak makar-ı iman ve manzar-ı rahman olan kalplerimizi nur-u ilahiyesiyle tenvir eylesin derlerdi. Ne güzel bir tabirdi bunlar ama şimdi artık onları kullanan da kalmadı, anlayan da kalmadı. Evet, kürsülerde artık bu kelimeler kullanılmıyor. Cenab-ı Hak, değil mi? Makar-ı iman, yani imanın yerleştiği ve manzar-ı rahman, Rahman'ın nazar ettiği kalplerimizi kendi ilahi nuruyla nurlandırsın derdi. Değil mi? Ondan sonra da bir kelime-i şehadet getirtirlerdi. İşte ol kelime-i tayyibe-i münciye-i ki buyurun. Ne demek? O tertemiz insanı dünyada inkardan kurtaran, ahirette de azaptan kurtaran güzel kelime. Ne o? Kelime-i şehadet. Yani bizim medeniyetimiz böyle hem edebiyatıyla, hem diliyle, hem üslubuyla insanın hem maddesini hem manasını doyuran bir medeniyet. Ama çok her şey sığlaştı şimdi. Adab-ı erkan da kalmadı, dildeki güzellik de kalmadı, davranışlardaki zarafet de kalmadı maalesef yani. Onun için asr-ı saadetten günümüze kadar akıp gelen o faziletler medeniyeti diye daha önceki sohbetlerimizde inşallah devam edeceğiz o seriye. Oradaki güzellikleri hem kendi iç dünyamıza yansıtmaya, hem yuvalarımıza yansıtmaya, evlerimize yansıtmaya, mümkünse eğitim kurumlarımızda bunları yeniden böyle canlandırmaya hakikaten gayret etmek gerekiyor onun kardeşlerimiz yani. Dolayısıyla bu metni tekrar okumuş olayım. Kulluk vazifelerimizi Hak Celle ve Ala Hazretlerinin rızası için yapmalıyız. Başka maksatlarla yapılan işlerde hayır yoktur. İbadet Allah Teala için yapılırsa değeri büyük olur. Başkalarının senasına veyahut ihsana nail olmak gayesiyle yapılırsa bilakis Hak Celle ve Ala Hazretlerinin gadabına sebep olur ki zahiren kusursuz gibi görünen bu ameller sahibinin cehenneme girmesine bile sebep olabilir. İbadetler ne niyetle yapılırsa karşılığı da ihlas ve niyet ölçüsünde olur. Halis bir niyetle vazifesini ifa edenler hem dünya hem de ahiret nimetlerine nail olurlar. Ve niyetlerinde samimi olmayanlar İhlassızlıkların neticesi olarak da hüsrana uğrarlar. Allah Teala Ötekaddes Hazretleri kullarının hatasız, ihlasla yapmış oldukları dış ibadetlerini mükafatlandırdığı gibi kullarının kalplerinde beslemiş oldukları saf, temiz niyetlerini de belki daha ziyadesiyle değerlendirir elhamdülillah. Evet, ibadetlerimizin karşılığını Cenab-ı Hak veriyor ama bir de hani farz ibadetlerin dışında, hani ben niyetim güzel ama ibadeti yapmayayım değil, ibadeti yapacaksın zaten. Ama farz ibadetlerin dışında insanın kendi gönül dünyasında taşıdığı tertemiz niyetlere de Cenab-ı Hak sanki onlar yapılmış gibi ecirler verir buyuruluyor burada. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmek, kendisine karşı hüsnü zan sahibi olup teslim olmak ne büyük bir saadettir. Keza fahri kainat, eşref-i mahlukat olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, ashab-ı kiram radıyallahu anh hazretlerini sevmek, kendileri hakkında iyi niyet beslemek, Rabbimizin bizlere ne güzel ihsanıdır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dostlarını, velilerini sevmek, onlara karşı hürmetli olmak, hüsnü zan beslemek, tarifi kabil olmayan büyük bir beşaret ve müjdedir. Bunun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ene inde zanni abdi kutsi hadiste ben kulumun zannı indindeyim buyurmaktadır. Gerçekten bu kutsi hadisi merhum Mahmud Sami Efendi birçok sohbetinde tekrarlarlardı. Biz de onun sohbetlerinde ezberledik. اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي فَلْيَظُنَّ بِي كَيْفَ شَاءَ Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Nasıl istiyorsa öyle zannetsin. Beni gaffar, ondan sonra beni settar, beni rezzak, beni afü, beni kerim bir Rab olarak bilirse kulum, ben de o şekilde tecelliler ederim. Ama benim hakkımda hüsnü zan, güzel zanda bulunmaz. Ondan sonra farklı şekilde düşünürse, tecellilerde öyle olur. Allah benim işimi rast getirmez dediğiniz zaman işiniz rast gelmez arkadaş. Bakın, net söylüyorum. Asla ve asla bir müminin dilinden Allah hakkında olumsuz bir cümle çıkmamalı. Allah benim işlerimi rast getirmiyor. Olmaz böyle şey. Getirmez. Olmaz böyle bir şey. Dardaysan de ki, ya Rabbi işlerimi rast getir. Senin hakkında hüsnü zannım var. Sen her şeye kadirsin de. Yani o bakımdan işin özü bu kıymetli kardeşlerim. İşin özü bu. Yani hüsnü zan dediğimiz bu. Cenab-ı Hak hakkında daima kul olumlu düşünecek, güzel düşünecek. Çünkü o güzel, kemal sahibi. Evet. Cenab-ı Hakk'ın affından ümit var olup hüsnü zan besleyen bir fasık, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesen, yese düşen bir abidden Rabbine daha yakın olmuş oluyor. Benim günahım var, hatalarım var ama Rabbimin de bağışlayacağını ümit ediyorum diyorsa, kendisi ibadetine güvenip de Allah'la pazarlık yapandan Allah katında o insan daha değerli. Niye? Çünkü birisi Rabbine güveniyor, öbürü de yaptığı fiiline güveniyor. Fiilin halika Cenab-ı Hak sana. Secde yaptıran Allah, malı mülkü veren Allah, hayır yaptıran Allah, onu insan kendine izaf ediyor, kendini zannediyor, sonra da ona güvenmeye başlıyor. Ben şunu yaptım, bunu yaptım, haşa Cenab-ı Hak'la pazarlık ediyor. Öbürü ise boynunu büküyor, acizim diyor, kendime sahip olamadım ya Rabbi diyor. Hatalıyım diyor, kusurluyum diyor. Biliyorum diyor yani. Aynen hani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın daha baştan o zelleden dolayı hemen bir mazeret bulmadan Rabbine iltica etmesi gibi. Adem Aleyhisselam şöyle demiyor. Ya Rabbi bu şeytan benim aklımı çeldi. Demiyor yani. Ya doğrudan doğruya ya Rabbi ben haksızlık yaptım diyor. Kendime zulüm yaptım. Eğer beni bağışlanmasan, affetmesen ben zarar görenlerden olurum. Kusuru kendine izaf ediyor. Onun için de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nur Topbaş Efendi hocamızın yine insani ilişkilerde çok güzel bir usulü vardır. Mümin kusuru kendinde, mazereti başka kardeşinde bilmeli. Evet, kardeşlerini mazur görmeli. Ama kendini de daima kusurlu bilmeli. Bu da işte gerçekten çok güzel bir kemal ölçüsüdür değerli kardeşlerim. Evet, yine devam ediyorlar. Şeytanın tuzaklarından birisi de daima müminleri ümitsizliğe düşürmek suretiyle kalplerine vesvese vermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala rahmeti 100 parça kılmış, 99'unu kendi yanında tutup bir cüzünü yeryüzüne indirmiştir. Bütün halk, mahlukat bu bir cüz sayesinde birbirlerine merhamet ederler. Hatta yavrusunu incitme korkusuyla kısrağın ayağını kaldırması da bu yeryüzüne inen yüzde bir rahmetten dolayıdır. Ya ve tabii burada da yine ihlasla ilgili tabii insan o hadisi okuyunca ya hocam nasıl olur diye belki soracaksınız ama hadisin kaynağına da baktım değerli kardeşlerim. Hadis Müslim'de rivayet ediliyor. Yani hani bir şehit nasıl cehenneme atılır? Bir alim nasıl cehenneme doğru sürüklenir? Bir infak eden, bir Kur'an muallimi nasıl cehenneme gider hocam diye bir soru soracaksınız belki. Ama olabiliyormuş demek ki niyetini tasih etmezse. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor Ebu Hureyre'ye. Kıyamet gününde halktan ilk sorgulanacak 3 kişiden biri şehit olmuş bir kimsedir ki huzura getirilir. Cenab-ı Hak ona ihsan ettikleri nimetleri sayar. O da mazhar olduğu nimetleri tek tek ikrar eder. Hak Teala, peki ey kulum, bu nimetlere mukabil sen ne yaptın der. O da ya Rabbi, senin uğrunda savaştım da şehit düştüm deyince, kulum öyle değil, sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzere yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır. Evet, benim için savaşmadın. Nefsin için savaştın. İkincisi, ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimsedir ki bu da celbolunup Cenab-ı Hak ona lütuf ve ihsanda buyurduğu nimetleri sayar yine. O da bu nimetleri ikrar ve itiraf eder. Hak Teala Hazretleri ona da peki bu nimetlere karşılık ey kulum sen ne yaptın der. Ya Rab, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak o kuluna da yine yalan söylüyorsun. İlmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı sana kari desinler diye okudun. Nitekim bu söz de söylendi. Karşılığını aldın yani. Evet. Kari desinler dedin. Herkes de dedi. Alkışlandın. Reklamın yapıldı. Karşılığını da aldın. Buraya bir şey kalmadı yani. Nitekim bu sözde söylendi buyurur. Verilen emir üzere yüzük kozun sürüklenerek ateşe atılır. Tabii burada bir hususu tekrar arz edeyim kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Resulü hem beşir hem nedir. Yani hem müjdeler hem de korkutur. Bazı hakikatları da bize korkutarak Allah'ın Resulü anlatıyor. Korkutuyor yani. Yaptığımız işlerin niçin yapılacağımız konusunda dikkatli olmamızı bakın. Uyarıyor bizi yani. Aman niyetinize dikkat edin. Her işte niyetlerinize dikkat edin. Sadece amelleriniz yetmez. Niyetleriniz önemli. Ama niyet de kâfi gelmez. Niyetlerinizi amellerinizle ishar edeceksiniz. Güzel niyetler taşıyacaksınız. Güzel niyetlerinizi de güzel amellerle, Allah'ın razı olduğu şekildeki amellerle izhar edeceksiniz. Üçüncüsü de Hak Teâlâ'nın kendisine vüs'at verdiği türlü servetten ihsan buyurduğu kimsedir ki bu da huzura getirilir. Cenab-ı Hak ona da ihsan buyurduğu nimetleri sayar. O da onları itiraf eder. Cenab-ı Hak ve Takaddes Hazretleri peki bunlara mukabil sen ne yaptın ey kulum? Ya Rabbi servetimi senin uğrunda sevdiğin yollarda harcadım deyince yalan söylüyorsun. Riyakarsın. Bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu sözde söylenmiştir. Onun için büyüklerimiz özellikle insan hayattayken kendisinin bir şey yapıp da adını yazdırmasını uygun görmüyorlar. Annenizin adını yazdırın, babanızın adını yazdırın, sevdiğiniz baya büyüklerin adını yazdırın ama kendi adınızı yazdırmayın. Sizin adınız sizden sonra yazılsın merak etmeyin. Yazarlar zaten merak etmeyin. Onun için hakikaten değerli kardeşlerimiz, hani amellerimiz kadar hatta daha öncesi bizim o amellerdeki niyetlerimiz. İşte ona da hüsnü niyet deniyor ve ihlas deniyor ki ulaşmak istediğimiz hedef o olmalı. Ve onun için dua etmeliyiz Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi yapmış olduğumuz amellerdeki niyetlerimizi senin rızasına uygun olarak diye. Ki Allah yine kendilerine hayırlı ömür versin. Muhterem Osman Efendi Üstadımızın dualarından biri budur. Ya Rabbi niyetlerimizi senin rızanına tehlif eyle diye. Değil mi? Senin razı olduğun niyetleri bizlere yaptır diye. Tabii bu korkutmaların yanında da insanların iç dünyasında zaman zaman güzel niyetlerin oluşması için de Efendimizin işte tefsiratları var. Bunlardan bir iki tanesi çok çok önemlidir. Ebu Abdullah bin Cafer bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'tan bir gazada Resulullah'la beraberdik. Buyurdular ki, hastalıklarından dolayı Medine'de kalan öyle adamlar vardır ki, her yürüyüşünüzde, herhangi bir vadiyi geçtiğinizde, niyetleri sayesinde onlar da sizinle beraberdir. Hasta olmasalardı hazırdılar yani. Niyetleri sahihti, en ufak bir tereddütleri yoktu. Ama bir rivayette onlar ecirde sizinle müşterektirler. Onlar geleceklerdi ama önlerine bir bahane, hastalık bahanesi çıktı ve gelemediler. Buhari'nin rivayetine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberle Tebük gazvesinden dönüyorduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat bizim arkamızda Medine'de kaldılar. Herhangi bir kısığa girer veya bir vadiye geçersek onlar hep bizimle beraberdirler. Onları Hak katından makul olan, makbul olan, geçerli olan mazeretleri alıkoymuştur. Mazeretleri Hak katında geçerlidir yani. Kendilerine göre değil. Hak katında geçerli mazeretleri vardır. O mazeretlerinden dolayı gelememişlerdir. Gelemedikleri için kalpleri burada olduğu için de onlara da hep buradaki ecirden bir mükafat, bir hisse vardır. Şu kıssa çok meşhurdur, çok kıymetli kardeşlerim. Hemen hemen bütün kaynaklarda geçer bu. Kuşeyri Risalesi'nde İmam Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri Kudüs'e sürür rivayet eder. Horasan Sultan ve kahramanlarından Saffar ismiyle bilinen Amr bin el-Leys öldükten sonra rüyada görünüp kendisine soruldu. Allah sana ne yaptı? Cevap verdi, Allah beni affetti. Peki Allah seni ne ile affetti? Hayatta ne iş yaptın ki Allah seni affetti? Ve şöyle cevap verdi. Günlerden bir gün yüksek bir tepeye çıkmıştım. Orada askerliğimin çokluğuyla gurur duydum. Ve düşünmeye başladım. Resulullah'ın zamanında vaki olan savaşlara katılsaydım diye duygulandım. Bunun için de Allah günahlarımı bağışlayarak beni mükafatlandırdı. Hani şöyle bir yeniden böyle zihninizde canlandırın bu olayı. Bir kumandan böyle bir tepede askerlerini toplamış, şöyle bir bakıyor. Bazen insan böyle güzellikleri birkaç saniye içinde veya bir iki dakika içinde, kendi içinde yaşar. Şöyle bakıyor, ya diyor ben Resulullah zamanında yaşamış olsaydım, şu askerlerimi alıp götürseydim Mescid-i Nebevi'ye, nereden? Horasan'dan. Mescid-i Nebevi'nin önüne askerlerimi dizseydim böyle, içeri girip, ya Resulallah, işte ben Horasan'dan Amr bin el-Leys, geldim huzurunuza, Mescid'in dışında da askerlerim var. Nereye gidiyorsunuz? Bedir'e mi, Uhud'a mı, Hendeye mi, Tebiye mi? Biz yanınızdayız deseydim. İnsan böyle bir hayal kurar mı bazen? Kurar değil mi? Ve belki böyle hayaller yani bir iki dakikayı geçmez yani. Böyle gelir sıcacık insanın içinde akar gider. O zaten de böyle olmuştu içinden. Ta Horasan'da Medine'ye doğru şöyle gözlerini kapatıp bir hayal kurmuş. Evet, güzel hayaller kurarsanız niyetleriniz ama yapılacak şeyleri kurmak lazım. Yani olmayan şeyleri değil de yapılabilecekleri. Yapılabilecekleri insan hayalinde canlandırır ve oraya doğru da bir gönül akışı olursa Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara da inşallah büyük ecirler verir. Bu tip tecelliler, bu tip kaynaklarda güzel nakiller var değerli kardeşlerim. Onun içinde bildiğimiz çok güzel bir hadis-i şerif vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur, اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı verilir. Dedikten sonra da merhum üstad çok şöyle güzel bir günlük misaller veriyor. Zamanımızdaki insanların herhangi bir hadise vukuundaki niyetlerinin muhtelif olduğunu da müşahede etmekteyiz. Mesela bir yangın vukuunda civarda bulunan herkes heyecanla koşar. Kimisi koşar, niyetinde samimidir, ihlaslıdır. Allah rızası için kurtarılacak bir kimse veya eşya varsa kurtarmak için kendini ateşe atmaya dahi göze alır. Kimisi koşar, merhametlidir, üzülür, faydalı olmak ister ama elinden bir şey gelmez. Kimisi olanları seyretmek için koşar, seyretmekten de adeta zevk alır, üzülmez ve hissizdir. Bakın herkes aynı yere koşuyor. Fakat niyetler farklı. Kimisi diyor ki canımı atar bir iş yaparım diyor. Kimisi elimden bir şey gelmez mi dua edeyim bari. Hüzne katılırım diyor. Kimisi bakalım ne oluyor ben bir seyredeyim diyor. Değil mi? Herkes koşuyor ama niyetler farklı. Kimisi koşar, olanların sebebini dahi bilmez. Herkes koştuğu için o da koşar. Kimisi koşar, o da kötü niyet sahibidir. Bu hengamede acaba bir şey çalabilir miyim diye. Beş insan birden koşuyor böyle yan yana. Niye koşuyor? Yangın var diye koşuyor. Biri söndürmek için, biri dua etmek için, biri seyretmek için, birisi de oradan bir şeyi koparmak için. Herkes de niyetine göre bir karşılık alacak. Evet. Trafik kazalarında, zelzele ve emzali felaketlerde de vaziyet hep aynıdır. Zahiren yani dış görünüşe göre koşuşmalar, heyecanlar aynı fakat niyetler ayrıdır. Hüsnü niyetle yardıma koşanlar istediği yardımı yapamasa bile yine temiz niyetinin mükafatını şüphesiz görür. İman ve niyet temizliği ile insan manevi dereceler alır. Her şey Cenab-ı Hakk'ın yardımı ile de fethedilir. İman, samimiyet ve niyet temizliği yine onun en büyük atiyesidir. O bahşettiğinin muhafızı ve yardımcısıdır. Onun için Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri, değerli kardeşlerimiz daima niyetlerimizin tasihinde bizlere lütfunu, keremini ikram eylesin diye de yine dua etmiş olalım. Burada yine çok güzel bir menkıbe var. Onu da nakledelim. Kendileri bunu zaman zaman okurlardı. Mahmud Sami Ramazanlı Hazretlerinden naklen. Muhterem Üstad Mahmud Sami Kudsesi Ruh Hazretleri aşağıdaki menkıbeyi sık sık tekrar ederlerdi. Bir gencin içinde Yusuf Hemedani Hazretlerini ziyaret etmek, onun manevi halinden istifade etmek hem de duasını almak arzusu var. Nihayet kararını vermiş ve bu isteğini komşusu terziye açmıştı. O da ben de gelmek isterim. Fakat sebebi şu, kalbimde o zata karşı bir tereddüt var. Bu zat hakikaten bir Allah dostu mu, değil mi? Aslını öğrenmek isterim. Gencin niyeti halis, kararını vermiş, gidiyor. Ömrü daha tereddüt halinde, bir gideyim bakayım vaziyet nasıldır. İnşallah ona göre bir karar veririz diyor. O gayenin tahakkuk için ikisi beraber yola çıkmışlar. Bu esnada bir başka zatla karşılaşmışlar. O da alim bir zat. Soruyor, nereye gidiyorsunuz diye. Onlar da cevaben, Yusuf Hemedani isminde bir şahıs varmış, onu ziyarete gidiyoruz diyorlar. Zahiri alim dedi ki, tamam ben de geleceğim sizinle ama o zatla karşılaşıp soracağın suallerle biraz onu da mahcup etmek isterim. Onun niyeti de başka. Üçü de yola çıktılar. Zahiri halleri aynı, yani ziyaret. Fakat niyetleri değişik. Genç, temiz, saf bir niyetle ziyaret etmek arzusunda. Terzi, şüphesini gidermek niyetiyle ziyaret etmek arzusunda. Zahiri alimse, hasedi sebebiyle mahcup etmek niyetiyle ziyaret arzusunda. Üçü de yolda beraber gidiyorlar. Ama hani tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta bir ayet-i kerime vardı. Uzaktan sen o topluluğa gördüğünde onları bir topluluk zannedersin ama her birinin kalbi bir yerde. Evet, bazen bakarsınız, evet bir topluluk görürsünüz karşınızda, aa filan dersiniz ama hepsinin kalbi bir yerdedir. Hepsinin kafasında başka işler vardır yani. Onun için hani Cenab-ı Hakk'a daima topluluklar için niyaz ederiz ki Allah kalplerin tevhidini ikram eylesin diye, değil mi? Nihayet Allah dostunun bulunduğu yere gelmişler. Ziyaretçi odasına kabul olmuşlar. Oda kapısı da kapatılmış. Bir müddet oturmuşlar. Merak ve heyecanları artmış. Yusuf Medani Hazretleri bir müddet sonra postun yüzünde zuhur edivermiş. Bir müddet sükût ettikten sonra evvela gence dönmüş. Ve şöyle hitap etmiş. Evladım, elhamdülillah senin hem dünyan hem de ahiretin mamur görünüyor. Bu genç büyük bir teveccüh ve iltifat görmüş. Bu temiz ruhlu genç istikbalin meşhur Abdülkadir Geylani'si olacaktır. O da bir başka Allah dostu işte. İkinci defa kalbinde tereddüt bulunan terziye dönmüş. Senin imtihan gayesiyle geldiğini biliyorum. Sen dünyada biraz sıkıntılara maruz kalacaksın. Fakat son deminde inşallah imanını kurtaracaksın. Üçüncü defada hüsnü niyet sahibi olmayan mütekebbir alime dönmüş. Peki nasıl anlamış hocam bunları diyeceksiniz? Evet, ittekû firâsetel mü'min. Resulullah Efendimiz, müminin firâsetinden korkun, zira o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Cenab-ı Hak bazı kullarına böyle perdeleri açar. Perdeleri açar, bazen halinden, bazen başka yollarla kuluna hakikatleri söyletir. Ona gelince gerçekten dünyanın da perişan, ahiretin de perişan demiş ona da. Onun için İnsan gerçekten bütün işlerinde her an önce niyetini tetkik etmelidir. Burada yine harika bir şey var hadis-i şerifte belirtilen. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular meclisinde. Şimdi size cennetliklerden bir adam çıkıp gelecek. Bir de baktık ki Ensar'dan abdest suyu sakalından damlayan, ayakkabılarını sol eline asmış bir adam çıka geldi. Ertesi gün olunca Resul-i Ekrem yine evvelki gibi söyledi. Bu adam yine birincide olduğu gibi çıka geldi aynı adam. Üçüncü günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı sözü tekrar etti. Yine aynı adam ilk hali gibi çıka geldi. Abdest suyu sakalından damlıyor, ayakkabılar da sol elinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca Abdullah bin Amr o adamı takip etti. Dedi ki, benim babamla bir münakaşam oldu. 3 gün onun yanı sıra giremedim eve. Yemin ettim. Eğer beni bu zaman zarfında yanında alıkoymaya muvaffak görürsen senin misafirin olayım. Adam olur dedi. Enes radıyallahu anh dedi ki, Abdullah sözüne şöyle devam etti sonra. 3 geceyi onunla beraber geçirdik. Fakat gece kalktığını da görmedim. Ancak sabah namazına kadar uyandıkça Allah Teala'yı zikretti. Yatağında uyandıkça Allah diyor. Fakat gece kalkıp da ayrıca bir namaz falan kıldığını da görmedim. Tekbir getirdi. Zikretti, tekbir getirdi. Onun hayırdan başka bir şey söylediğini de işitmedim. 3 gün geçince sanki onun amelini küçük görür gibi dedim ki, ya ey Allah'ın kulu, babanla benim aramda bir ayrılık falan olmadı. Peki, fakat Resul-i Ekrem'in senin için 3 kere şimdi size cennetliklerden bir adam çıka gelecek dediğini işittim. Dolayısıyla çok merak ettim. Yani bu adam ne yapıyor ki cennetli bir adam haline gelmiş? 3 defasında da sen çıka geldin. Ameleyini anlamak için senin yanında kalmak istedim. Ya şu adamı bir göreyim. Resulullah bak 3 gündür cennetli bir adam çıka gelecek diyor ve sen geliyorsun yani. Ne yapıyor ki bu adam? Allah Resulü bu adam cennetlik diyor. Böylece seni yakından tanıyayım, yanında kalayım, amelini öğreneyim, sana uyuyayım dedim. Fakat büyük bir amel işlediğini de görmedim. Seni Resul-i Ekrem Efendimiz'in söylediği mertebeye ulaştıran nedir söyler misin dedim. Dedi ki şu gördüğünden başkası değil. Gördüğünden başka bir şey yapıyor değilim ben. Peki ne yapıyorsun? Ben dönünce bana seslendi ve dedi ki, o senin gördüğün şeyden başkası değil. Ne gördüyse oyum ben. Ama ben Müslümanlardan hiçbir kimseye kalbimde bir hile ve kin tutmam. Eğer merak ediyorsan, benim iç dünyamı, içinde bu var. Hiçbir Müslümana karşı içimde bir hile olmaz. Hiçbir Müslümana karşı içimde kin tutmam. İkincisi de Allah'ın verdiği herhangi bir hayırdan dolayı hiçbir kimseye asla haset etmem. Evet, insanı cennete götürecek 2 güzellik. Birisi kin tutmamak, ikincisi de haset etmemek. Evet, bu da insanın iç güzelliğiyle ilgili. İşte bu iç güzelliği kıymetli kardeşlerim sağlamak için de gerçekten değerli kardeşlerim insan kendini özel bir eğitime almalı. Bunun yollarını araştırmalı. Hepimize kin bulaşır, öfke bulaşır, gadap bulaşır. Bazen kendi içimizde üretiriz, bazen dışarıdan bize aşılarlar bunları. Bunlardan kurtulmak için ne yapmak lazım? Bu işin eğitimini almak lazım. İmam Gazali'nin buyurduğu gibi kendimizi menfiliklerden tasfiye edip güzelliklerle bezeyecek, güzelliklerle donatacak bir eğitimi kendimiz için önemsememiz gerekir. Şu hadisle bitireyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, 3 şey vardır ki bunlardan kimse kurtulamaz. Diğer bir rivayette az kimse kurtulur. Bunlar da kötü zan, uğursuz saymak, bir de haset. Kötü zan, herkes hakkında, uğursuz saymak, bir de haset. Kötü zanına kapıldığın zaman Üzerinde durup da iç yüzünü araştırma. Uğursuz diye bildiğin bir şey ile karşılaştığın zaman aldırış etmeden işine devam et. İslam'da bir şeyi uğurlu saymak var ama uğursuz saymak yok. Bu bana uğursuz geliyor hocam. Uğursuz gelmez, merak etme. Uğursuz diye bir şey yok. Hocam bu bana uğurlu. Bereketli olsun. Uğurlu gelir inşallah. Haset ettiğin kimseye karşı da asla haddi aşma. Cenab-ı Hak, kıymetli kardeşlerim, bizleri ihlasın sırrına ulaşmaya, niyetlerimizi her an güzelleştirmeye, içimizde yanlışlıklar varsa onlardan da yine hem gayretlerimizle Hakk'ın tevfikine sığınarak kurtulmaya bizleri muvaffak eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.